Podcast dinle.
Günaydın, iyi sabahlar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Erdoğan, Turan, günaydın.
Günaydın.
Önce başlıklara bakalım. Hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Bugün, dünden bugüne ve yeni gelişmeler. Enflasyon yarın açıklanacak. Piyasaların tabii ki odağında. Tüketici fiyatları endeksi Eylül ayında %1,25 artış göstermişti. Yıllık enflasyonda %19,58 olmuştu. Şimdi Ekim ayı enflasyonunu bekleyeceğiz. Dün ihracat verileri geldi. İhracat rekor kırmaya devam ediyor. Ekim'de aylık bazda 20,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı. Son 12 aylık ihracatta 215.7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı aynı dönemde %39 azaldı ve 1,5 milyar dolara geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret fazlası verilecek döneme doğru gidildiğini söyledi. Bunu da konuşacağız. Devam edelim. Dünya liderlerinden iklim için sert uyarılar geldi. İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşma yaptı dünya liderleri. Ve iklim değişikliği konusunda zamanın çoktan aşıldığını vurguladı. ABD Başkanı Biden, konu basit, harekete geçecek miyiz? Önümüzdeki büyük fırsatı kullanacak mıyız ya da gelecek nesillere acı çekmeye mahkum mu edeceğiz? Dedi. Orman kaybı için 19.2 milyar dolarlık taahhüt. İklim değişikliği mücadele kapsamında 100'ün üzerinde lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu, 7.2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı taahhüt etti. ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinde aşırı ısınma yok dedi. Son yıllarda olduğundan daha yukarıda bulunduğunu ancak bunun salgınla ilişkili olarak üretimde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığını ifade etti. Endişeli değilim. Bence iyi sağlam bir ekonomik toparlanma göreceğiz. İşsizlik oranı ciddi ölçüde geriledi. Bu 2008 finans krizindeki toparlanmaya benzemiyor dedi. Avustralya Merkez Bankası getiri hedeflemesini sonlandırdı. Faizi değiştirmedi. Politika faizini %0,1'de sabit bıraktım. Evet, gündem maddelerimizde bunun dışında baktığımızda neler var? İşte ihracattan bahsettik. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yapılan görüşmeler. Avrupa'da kömür fiyatı 100 doların altına geldi. Amerika'da imalat PMI'yi 60,8'de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Konuşacağız. Ankara'ya gidelim. Apara Ankara Haber Müdürü Murat Oğucu karşımızda olacak. Murat, günaydın dileyelim sana. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı. Bütçe sunumunu yaptı Enerji Bakanlığı'nın. Birazdan bunları aktarmıştın sen. Detaylarını da konuşacağız. Özellikle küresel anlamda enerji fiyatlarının ne kadar arttığı, Türkiye'de ise bu artışın vatandaşa ne kadar yansıtıldığını aktardı. Önemliydi. Bunları da aktaracağız. Ama sonrasında önemli açıklamaları vardı Enerji Bakanı'nın. Neler söyledi ve hangi başlıklar var? Onu da senden dinleyelim.
Günaydın. Öncelikle dün gündüz sunumunu yapmıştı. O sunumun detaylarını paylaşmıştık. Dün gece yarısında da malum Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler gece geç saatlere kadar devam ediyor. Gece geç saatlerde de milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve orada yapmış olduğu açıklamalar oldukça önemliydi. Özellikle Karadeniz'deki doğalgaz aramalarına ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Malum sahada şu an 7. sondajın yapıldığını dile getirdi ve bu yıl sonu ya da önümüzdeki yılbaşı itibariyle yine komşu bir sahada bir sondajın daha, bir keşif sondajının daha yapılacağının altını çizdi. Keşif sondajları önemli. Malum Tuna Bir Kuyusu bir keşif sondajıydı ve oradan 360 milyar metreküplük bir gaz rezervine ulaşıldı. Ardından bunun takip eden diğer tespit kuyuları ile birlikte de 540 milyar metreküpe kadar çıktı. Şimdi yeni bir keşif sondajının daha başlayacağı müjdesini paylaştı. Dediğimiz gibi ya bu yıl sonu itibariyle ya önümüzdeki yıl başı itibariyle bunun bir komşu sahada yapılacağını dile getirdi. Tabii bölgede halen şu anda tespit kuyuları açılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda mevcutta 540 milyar metreküpün çok üzerinde bir beklenti olduğunu da altını çizdi. bu çalışmalar neticesinde önümüzdeki süre içerisinde bu miktarın artabileceği sinyalinde vermiş oldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Dediğimiz gibi 7. sondajı yaptığımızı söyledik. Orada 3 gemiyle şu anda görev yapıldığını ifade etti ve gemilerin neden önemli olduğunu söyledi. Eğer kendi gemilerimiz olmasaydı bu sondajları yapamazdık çünkü ambargolar uygulanırdı ve bu gemiler olmasaydı bu keşfede ulaşamazdık mesajını paylaştı. Özellikle bu gemilerin maliyeti üzerinden bazı eleştiriler yapıldı dünkü toplantıda. Bu maliyetleri tek tek açıkladı. 3 geminin toplam maliyetinin, 3 sondaj gemisinin toplam maliyetinin 744 milyon dolar olduğunu dile getirdi. Hem alım hem modernizasyon maliyetleri toplamında. Şu an yeni bir gemi alınmak istense tek bir gemi için 798 milyon dolar ödemek zorunda kalırdık. Yani biz bir gemi yerine 3 gemi aldık dedi. Üstelik bir gemi almaya kalksaydık en az 4 yıl beklemek zorunda kalırdık. Bu nedenle bu 3 geminin alınmasının nedenli önemli olduğunu da bir kez daha dünkü toplantıda anlatmış oldu. Halka arz beklentisi var TİH'ten malum bir süredir. Bu konuya ilişkin de bir net açıklaması var. Halka arzı gideceklerini söyledi TİH'te. %5 ya da maksimum %10 civarında bir halka arz planladıklarını ifade etti. Denetim ve yönetimin devlette olacağını da altını çizdi. Diğer taraftan BOTAŞ'ın bölüneceğine dair çokça haber yapılmıştı. Bunu doğruladı. Dünkü yine açıklamalarında BOTAŞ'ın ikiye ayrılması konusunda bir planlama yaptıklarını, bunun için yasal düzenleme gerektiğini ve meclise göndereceklerini söyledi. Burada iletim kısmıyla ticaret kısmının ayrılacağını ifade etti. Malum BOTAŞ'ın görevlerinden bir tanesi boru hatlarıyla iletim sağlamak, aynı zamanda bunun ticaretini yapmak. Bunun ikiye ayrılması gerektiğini, ikiye ayırmayı planladıklarını ifade etti. Bu konuda son dönemdeki en çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. Buna da bir netlik getirdi. Tarımsal sulamalara ilişkin çiftçilere bir destek niteliğinde bir açıklaması da oldu. Yine özellikle elektrik faturalarını yansıtan TRT paylarıyla ilgili eleştirilere yanıt verirken tarımsal sulama abonelerine ilişkin TRT payının kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını ve bunu da meclise sunduklarını söyledi ki bu da özellikle çiftçilerin elektrik faturalarında, sulamada kullandıkları elektrik faturalarında bir miktar düşüş anlamına gelecektir. Bu da yine dün öne çıkan başlıklardan bir tanesiydi. Gündüzki kısmında özellikle enerji maliyetlerinden bahsetmiş, bunun tüketicilere yansımaması adına çaba gösterdiklerini, doğalgaz talebinin arttığını ve bunun karşısında herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirmişti. Dün gece yapmış olduğu açıklamalarda yine buna paralel bazı açıklamalar oldu. Özellikle tüm dünyada enerji tüketiminin arttığını, ancak Türkiye'de özellikle kuraklığın etkisiyle hidroelektrik santrallerinin tam kapasite çalışamaması nedeniyle doğalgaz talebinin arttığını, hidroelektrikte üretilemeyen elektriğin doğalgazdan üretildiğini ve ilave 6 milyar metreküplük bir gaz ihtiyacının bunu ortaya çıkardığını dile getirdi. Diğer taraftan özellikle sanayide ihtiyacın artmasıyla birlikte toplam bu yıl 10-12 milyar metreküplük bir gaz, ilave gaz ihtiyacının ortaya çıktığını dile getirdi Bakan Dönmez. Ve fiyatlardan bahsederken dünyada artan fiyatları biz vatandaşa yansıtmamak adına, doğrudan yansıtmamak adına çaba gösteriyoruz. Şu an neredeyse sadece yarısını yansıtıyoruz, diğer yarısını biz karşılıyoruz ifadesini kullandı. Yani bir anlamda %51 sübvansiyon uygulandığının altını çizdi. Diğer taraftan bu kapsamda özellikle dar gelirli kesime ilişkin bazı çalışmalar olduğunu ifade etti. Kademeli tarife ve sosyal tarife gibi çalışmalar yaptıklarını, bununla ilgili önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler olabileceğini dile getirdi. Bu da dünkü açıklamalar arasında oldukça önemliydi. Dediğimiz gibi çokça önemli başlık var ama Karadeniz'de önümüzdeki bu yıl sonu itibariyle, belki de önümüzdeki yılbaşı itibariyle yeni bir keşif kuyusunun açılacağı haberi oldukça önemliydi dün akşamdan bugüne yansıyan.
Teşekkür ediyoruz Murat Ovucu. Geceden sabaha yansıyan önemli haberlerden bir tanesini bizlere aktardın. Yeni bir keşif kuyusunun açılması. Teşekkürler, kolay gelsin. Enerji önemli ve enerjinin önemi gittikçe artıyor. Özellikle küresel anlamda bir enerji krizinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin 540 milyar metreküp, 450 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, bunun dışında yeni keşif kuyularının açılacak olması önemli haberler. Düzeltiyorum, 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi 2023 yılında karaya çıkarılacak. Ve yeni keşifler de önemli. Şimdi dün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanı'nın sunumu vardı. Aslında o barkoları da getirebilirsek arkadaşlar ekrana, üzerinden konuşalım. Şimdi bir tarafta enerjiye ihtiyaç var üretim için. Diğer tarafta küresel iklim krizi var ve küresel iklim krizinde de bu enerji kaynaklarından bazıları, fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol gibi. Hatta bir ara nükleeri de soktular ama nükleeri tekrar yenilenebilire, hatta şeye yani fosil yakıttan ayırdılar. Yeşil ekonomiye dahil etmek konusunda bir çaba söz konusu. Dolayısıyla bu önemli. İşte mesela elektrik tüketimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması. Elektrik tüketiminde 2000 ile 2020 arasında ciddi 2,5 katlık bir artış var. Yani her yıl artıyor ve son 20 yıllık tüketime bakılıyor. Elektrik tüketiminde yıllık ortalama %5 oranında artış gerçekleşmiş. Diğer taraftan 2021 yılı tüketimi de geçen yıla göre %8 artış gösterecekmiş. Bu önemli. Dolayısıyla bunun bir şekilde karşılanması gerekiyor.
Enerji ihtiyacı tabii ekonomi ne kadar canlıysa o kadar yüksek. Burada 2020 ile kıyaslama var. Tabii olağanüstü dönemin kıyaslaması bu. Her şeyin hemen hemen durduğu dönemden sonraki o toparlanma enerji tüketimi de arttırıyor. Ama zaten bir trendi var. O trend de bize dönüp dolaşıp bir açık olarak geliyor. Bu açığın kapanması için de farklı alternatifler devrede işte. Alternatif enerji kaynakları, rüzgar, güneş, nükleer. Bir de bunun yanına bu fosil yakıtların keşfine yoğunlaşmış bir işte bakış açısı var. El birliğiyle bunların hepsinin devamı gerekecek tabii ki. Birinden vazgeçmek diye bir şey yok. Yani bu kaynakların tamamının kullanılması gerekiyor. Geçişin yumuşak olabilmesi için. Biz bugün enerji fiyatlarını küresel ölçekte çok yüksek, çok yüksek diye konuşarak enflasyonun sebeplerinden bir tanesini burada okuyoruz, doğru. Ama bize sadece enflasyon olarak gelmiyor bu yüksek enerji maliyeti. Cari açığı büyüten bir kalem olarak da önümüzde. Ama uzun vadede işte Türkiye'deki rezerv arayışları, hem bu altın için, emtia için, yani hem petrol için hem doğalgaz evet. için var. Uzun vadede yaratılan katma değerin diyelim içeride kalması için gereken çabaydı ve gösteriliyor.
Mesela elektrik üretimi nasıl üretiliyor? Hangi kaynaklardan üretiliyor? Burada mesela son dönemlerde giren ve önemli bir pay elde eden yerli ve yenilenebilir payın %52 düzeyinde olduğu görülüyor. Yani yenilenebilir enerjiden %37 kaynak dağılımı, kömürden %31, doğalgazdan %32. Evet. Şimdi yenilenebilir enerjiyi siz kendiniz işte rüzgar, güneş, hidroelektrik buralardan elde ediyorsunuz. Jeotermal buralardan elde ediyorsunuz. Kömür yine yerli ama doğalgazı dışarıdan alıyorsunuz. Petrolü dışarıdan alıyorsunuz. Burada doğalgaz keşfinin önemi ortaya çıkıyor. Devam edelim. Şimdi peki.
Bir de buna nükleeri ilave edeceğiz.
Yenilenebilir enerjide de Türkiye payı gittikçe artıyor. Avrupa'da 5.'ymiş Enerji Bakanı'nın açıklamaları. Dünyada da 12. sırada. Daha gidilecek yol var ama hızlı bir yol oluyor.
Gayet iyi yani.
Gayet iyi bir yol oluyor. Doğalgaz kullanımı 2000'li yıllarda 1.3 milyon abone varmış. Şu anda 18 milyon abone var ihtiyaç. Hem sanayide hem konutta bunu görüyoruz. Devam edelim. Bir sonraki grafiğimizde. Şimdi denizde 14-15 adet sondaj, karada 224 bin metre sondaj, doğalgaz rezervi 540 milyar metreküp dedik. Yeni keşif kuyusunun açılacağını söyledi Murat Ovcu bize biraz evvel. Bundan bahsetti. Ve bu yeni rezervler de gelebilir. Şimdi şu önemli, nükleer güç. Nükleer güç konusunda yeniden bir nükleer santrallerin yapımına yönelik dünyada yeniden bir eğilim söz konusu. 32 ülkede 442 reaktör varmış. 19 ülkede 51 reaktör inşa halindeymiş. Devam ediyor inşası. Dünyada elektrik üretiminin %10,4'ü. Azımsanmayacak bir oran. %10,4.
Çok değil ama yok da değil.
Ama Fransa'da mesela %71'i.
Tabii çok farklı yani.
Rusya'da %21'i. Amerika'da %20'si. Türkiye'de Akkuyu nükleer güç santrali bittiğinde %10'unu karşılayacak. Yani dünya ortalaması ama mesela gelişmiş ülkelerin çok çok altında. Gelişmiş ülkeler için hani bir rekabet avantajı açısından elektrik çok önemli, enerji çok önemli. Onu da nükleerden karşılamış. Fransa %71'ini karşılamış, Rusya %21'ini karşılamış.
Yani burada tabii çevreci olmak güzel, doğayı tahrip etmemek güzel. Fakat ihtiyaçların karşılanması da önemli. Batı'da nükleere bu kadar sırtını dayamış bir enerji piyasası varken diyelim, üretim varken, işte bizde olmasın, orada olmasın demek de çok mantıklı değil. Yani çünkü işte yaşıyoruz bak. Hani fosil yakıtlar olmasın. Olmasın. Ben de isterim olmasın. Ama bir anda olmayınca da başımız belaya giriyor işte. Bunun alternatifini yerine koymadan, o pazarda pastadaki payını büyütmeden, hadi oradan oraya geçelim demek sadece büyük dengesizlikler yaratıyor. Allak bullak oluyorsunuz. Ve bütün dünya yaşıyor bunu. O yüzden bizde de nükleer enerji bir ihtiyaçtır. O alanda boş kalmamalı. Kömürü de kullanmalıyız, rüzgarı da kullanmalıyız. Dengeli kullanmalıyız. Tabii olabildiği kadar yeşil enerji.
Tabii.
Neden Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payında çok hızlı bir artış var? Çünkü bu alana pozitif ayrım yapıldı. Bankalar bu alana ayrı bir destek verdiler. Finansmana ihtiyaç var yatırım için değil mi?
Evet.
İşte bu ayrımcılığın sonuçlarını görüyoruz. Pozitif ayrımın sonuçlarını.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 ünite devreye alındı. Yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretecek. Bu elektrik doğalgaz santralinden elde edilecek olursa yılda yaklaşık 7 milyar metreküp ilave doğalgazın ithal edilmesi gerekecek.
Evet.
İthalatı kesiyorsunuz.
Yani yine dışa bağımlısın, yine dışa bağımlısın. Bir şey değişmiyor.
Evet. Peki devam edelim. Şimdi şöyle bir tablo verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Küresel enerji fiyatlarından bahsettik ki bugün en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. 2020'de 42 dolar olan petrol 85 dolara çıktı dedi. Kömür 50 dolardan 270 dolara çıktı. Küresel enerji fiyatları doğalgazda %400, elektrikte %200 arttı. Bunu tüm dünya yaşıyor. Avrupa yaşıyor. Ciddi bir şekilde yaşıyor. Hatta Çin çok keskin bir şekilde yaşıyor. Devam edelim. Peki Türkiye'de elektrik ve doğalgazın karşılaştırmasını yapıyor. Avrupa'da en ucuz doğalgaz şu değil. Doğalgaz ve elektrik ucuz anlamına, yani şöyle, doğalgaz ve elektrik ucuz değil ama dünya ile kıyaslandığında, diğer ülkelerle kıyaslandığında Avrupa'da en ucuz doğalgaz, elektrikte de en ucuz 3. ülkeymiş Türkiye.
Satış fiyatı olarak söylüyorsun.
Evet.
Bu doğru.
Evet. Şunu demiyorum ama yani hani
satın alma gücüne göre değil.
Satın alma gücü ya da cebinizden daha az para çıkıyor.
Değil,
çok
değil.
Az para ödüyorsunuz değil.
Öyle bir şey.
Elektrikte, doğalgazda ciddi bir hani cebinizden çıkan önemli bir gider kalemi.
Evet.
Ama diğer ülkelerde bu daha sert hissediliyor. Devlet tarafından bu sübvanse ediliyor.
Evet. O noktaya gelindi. Ciddi problemi yaşatıyor. Sübvanse edilmesi lazım veya destek olunması lazım. Çünkü zaten enflasyon yüksekken, herkes bütün dünyada yüksek enflasyonla boğuşurken, insanların alım gücü düşerken, ekonomide gelecek dönem beklentilerini canlı tutmanız için, insanların geleceğe güvenini tesis edebilmeniz için cebindeki parasının alım gücüne katkı yapmanız lazım. Bu da bugün hızlı bir şekilde enflasyonun düşmesiyle olamayacağı için desteklerle, sübvansiyonlarla, doğrudan yardımlarla artık ne gerekiyorsa yapılması dönemi. Ve yapıyorlar, yavaş yavaş geliyorlar.
Ve şu örnek veriliyor. Mesela akaryakıt. Yani şimdi elektrik ve doğalgazda bir sübvansiyon var. Değil mi? Dün BOTAŞ da açıkladı. Hanelere doğalgaz konutta artmadı. Sanayide arttı. Sanayide zam geldi doğalgaz ama konut ve hanelerde değişmedi. Ham petrol fiyatındaki artış %117 iken akaryakıt fiyatı %17 arttı. Karşılaştırması veriliyor ve bu Eşel Mobil sisteminden devlet alacağı ÖTV'yi, vergiyi almıyor. 60 milyar liradan vazgeçiyor akaryakıtta. Bu da bir destek. Yani elektrik, doğalgaz ve akaryakıt.
Şimdi şöyle düşün. Doğalgaz fiyatları bütün dünyada %117 oranında arttı değil mi?
Evet. Yani %400'lerde arttı.
Doğalgaz. Avrupa için söylüyorsun. Hı-hı. Ben ABD vadeli doğalgaz fiyatından bahsediyorum. Tabii Avrupa için de önemlidir de. Ben en düşüğünden söylemiş olayım.
Tamam.
%117 ABD tipi doğalgaz fiyatı, vadeli fiyatı. %117 artışa karşılık bunun yansıtılmaması çok zor. Yani BOTAŞ'ın o fiyat artışı da kaçınılmaz yani küresel gidişata karşı. Tabii doğrudan hane halkı tüketiminin bu fiyat artışından etkilenmediğini biliyoruz. Fakat şunu da biliyoruz. İşletmelerin enerji maliyetleri, bugün doğalgaz, yarın petrol, yarın başka bir şey, neyse artık, artıyorsa bu mutlaka bir oranda üretilen mal ve hizmete de değer. Yine dolaylı yoldan enflasyon artışıdır ama ne yapacaksın şimdi küresel ölçekte 60 fiyatlar. Gözünüz yumup yok mu sayacaksınız? Ya veya tamamen oradaki marjı göz ardı edip hiç sorun yok. Ben o farkı kapatacağım, o parayı size vereceğim ya da o desteği vereceğim diyebilir misiniz? Bunu kimse diyemiyor ki şu anda. Evet. Hiçbir ülke diyemiyor bu an.
Peki başka grafiğimiz var mı bunun dışında? Evet.
Ama en az artan da petrol olmuş. Yani bir yıllık periyotta fiyatı en düşük artan petrol.
İşte böyle bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle bir dönemde de tamamen yansıtılmaması önemli. Vatandaşın üzerine tüm yükün. Çünkü tüm yükü zaten yansıttığınız ciddi bir sıkıntı.
Yani, talebi kırarsınız.
Evet.
Gidici kırarsınız.
Bir de dün onu da verelim gazetelerden. Hangi gazeteydi hemen bakıyorum. Şimdi size bulacağım onu. Hürriyet'te gübreyle ilgili Tarım Bakanı'nın açıklamaları vardı. Bir diğer tarafta gıda. Hürriyet'in ekonomi sayfasında. Gübre desteğinde %100'lük artış. Tarım Bakanı Pakdemir 2022'de çiftçiye verilecek destekleri açıkladı dün. Bu da önemliydi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Para yayınında Perşembe günü akşam Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'ün yayınında da söylemişti. Gübre konusunda bir çalışma yapıldığını belirtmişti. Gübre desteği konusunda. Ve şunu vurgulamıştı. Üretim, çiftçinin üretime devam etmesi gerektiğini, bu konuda alım konusunda politikaların devam edeceğini söylemişti. Burada da bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre destekleri %25, 2022 üretim yılı içinde hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini %100 arttırarak ödeyeceklerini kaydetti. İmkanlar çerçevesinde destek olmaya devam edeceğiz dedi. Bu da önemliydi gübre desteği. Özellikle hani diyoruz ya enflasyon, gıda enflasyonu. Gıda enflasyonunda gıda enflasyonunun üretimi vurmaması lazım. Üretimi vurmaması için de o toprakta, daha tarlada desteklerin olması gerekiyor. Bunların en önemlisi de tarım için gübre desteği. Bu gübre desteğinin arttırılması da üretimin devamı açısından önemli.
5 yılda yaklaşık 6 milyar dolarlık gübre ithalatı gerçekleşmiş. Az bir rakam değil tabii. Hı hı. Önemli bir girdi tarımsal üretim için. Şimdi biz tarımsal üretimin yüksek kalmasını, hani gıda fiyatları düşsün diyoruz ya ve hani enflasyon yüksek diyoruz ya. Enflasyonun düşmesi için mal mı hizmetin miktar olarak artması lazım.
Evet.
Bir çözümdür bu. Gıda fiyatları yüksekse gıda üretimini arttırabilirsiniz veya işte zayiatı azaltabilirsiniz. Bir malın miktarı artarsa fiyatı düşer. Normal piyasa koşullarında.
Evet.
Şimdi tarımsal üretimi de daha yüksek noktaya rakamsal boyuta taşımak istiyorsak destek vermemiz lazım. Bu alanda faaliyette bulunan insanlar çiftçilikten, tarımsal faaliyet içerisinde bulunmaktan mutlu olmalılar. Para kazanmaları gerekiyor. Para kazanması gerekiyor ki bir sonraki yıl devam etsin. Devam etsin nesil boyunca. Bizde bu biraz sıkıntılı. İki şey var. Çiftçi ağlıyor. Ya çiftçi rol yapıyor veya gerçekten çok büyük problemler var. Bu insanlara yardım etmek lazım. Ve artık kritik bir konu bu. Yani stratejik bir konu bu. Yani düne göre ya domatesin ne önemi var, patatesin ne önemi var?
Dışarıdan alırım.
Değil. Ve
öyle bir şey de yok.
Yok. Öyle bir şey deme lüksü kalmadı artık.
Çünkü dışarıda da problem var. Dışarısı da satmıyor sizin. Yani herkes ürettiğini korumaya çalışıyor. Önce içeride tüketmeye, sonra ihracatını düşünüyor.
İklim koşulları değişiyor. Bütün dünya liderleri birleşip bir şeyler yapmalıyız diyorlar artık yani mesela. Bu tarımsal üretimi zorlamayacak mı? Artık petrol kadar belki değerli bir emtia tarımsal emtialar, gıda. O yüzden önce bu insanların tarımsal üretimi devam ettirmeleri için desteğe ihtiyaçları var. Mazot desteği mi, gübre desteği mi, doğrudan destek mi, satın alma mı? Bu zaten vardı. Ama artık daha önemli, daha fazla olması gerekiyor. Daha fazla özendirilmesi gerekiyor bu alanların. Daha cazip olması lazım yani tarımsal
evet.
üretimin.
Burada da destekler. Yani üretimin kesintiye uğramaması gerekiyor. Evet. Özellikle gıda çok hani stratejik diyoruz. Üretimin kesintiye uğramaması lazım. Kesintiye uğramaması için de en önemli faktörlerden bir tanesi destekler belki bu dönemde. Çünkü bu hani enerji fiyatlarının, ham maddenin, gübrenin, her şeyin dünyada yükseldiği bir ortamda çiftçinin kendini koruması, tek başına koruması çok zor.
Koruyamaz.
Bunun karşısında duramaz yani çiftçi. Yok. Muhakkak ki bir destek gerekiyor. Bu konuda da işte özellikle gübre desteği önemli. Peki devam edelim. Gazetelerden devam edelim. Sabah gazetesinde devam ediyoruz. Dün daha doğrusu önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'la görüşmüştü. Sonrasında Roma'daki G20 Liderler Zirvesi sonrasında dönüşte de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya basınında da geniş yer bulmuş kritik Erdoğan-Biden görüşmesi. Olumlu atmosfer vurgusu yapılmış. İki lider gerilimleri düşürmeden anlaştı ve Biden Türkiye'nin önemini yeniden teyit ettiği yorumları yapılmış. İşte mesela BBC 20 dakika olarak planlanan görüşme 70 dakikaya yakın sürdü ifadesini kullanmış. CNN International Biden'ın yapıcı ilişkileri sürdürme işbirliği alanlarını genişletmeye ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetme arzusunu dile getirdiğini belirtmiş. The Telegraph Biden Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini ABD ile savunma ortaklığını yeniden teyit etti demiş. Voice of America iki liderin başta F-16 anlaşmazlığı olmak üzere süre gelen gerilimi konuları en aza indirme üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtmiş. New York Post görüşmeyi manşetten vermiş. Biden'ın Başkan Erdoğan'la son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemiş şeklinde devam ediyor. Önemli bir gelişmeydi. Tabii. Ve görüşmeden çıkan sonuçlar ve verilen mesajlar piyasalar açısından da önemli.
Tabii ABD önemli bir ülke, yatırım merkezlerinden bir tanesi. Orada da liderlerin anlaşıyor olması, sorunlar üzerinde bu sorunların çözülmesi için gayret göstermeliyiz, gayret gösterebiliriz mesajının gelmesi. Gerginliğin tırmanmaması diyelim en azından. İyi haberdi. Bunu da işte bütün dünya konuşuyor şu anda.
Evet. Dünün önemli verilerinden bir tanesiydi ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin belki de en önemli gücü olması beklenen, hatta Türkiye'nin hani makroekonomik verilerindeki sıkıntılı alanlar, onlardan bir tanesi mesela enflasyon, tüm dünyada olduğu gibi enflasyon düşürmede de çok büyük, önemli bir katkı vermesi beklenen alanlardan bir tanesi. İhracat. Nasıl ihracat? İşte cari fazlaya destek vermesi, dış ticaret açığının dış ticaret fazlasına dönmesiyle birlikte. Sabah gazetesinde ekonomi sayfasında 4 dörtlük rekor. Ekim'de ihracatta 4 rekor birden kırıldı. Hem Ekim hem aylık bazda zirveye ulaşılırken 10 aylık ve yıllıkta tarihi başarı yakalandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çok kısa sürede dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşacağız dedi. Aylık son 12 ay, yılın ilk 10 ayı ihracat rekorları kırılmış oldu. İhracat Ekim'de %20,2 arttı, $20,8 milyar dolar. 10 aylık ihracat $181,8 milyar dolar. Yıllık bazda $215,7 milyar dolarla hedefin üzerine çıkıldı. Dış ticaret açığı Ekim'de %39 azaldı, $1,463,000,000 geriledi. 10 aylık dönemde de %16 azaldı, $33,8 milyar dolara indi.
İhracat güçlü kalmaya devam ediyor, rekorlar kırıyor. Bunlar sevindirici tabii. Dün de Tim Başkan'ın açıklamalarını da aldık. Salgın döneminde bir fırsat gördü ihracatçı ve bu fırsatı iyi kullandı. Hızlı refleks gösterdi ve bunun sonuçlarını alıyoruz. 200 milyar dolar rakamlar artık, yani artık 2022'de daha üstünü bekleyeceğimiz rakamlar. Tarih rekorlar diye diye geliyoruz ve devam ediyor. Tabii ki bunu biz cari denge için değerli okuyoruz. Yani işte dış ticaret dengesinin yanına hizmet dengesini vesaire birkaç daha şey koyup cari dengeyi çıkartıyoruz. Başa baş noktasına doğru gidiyor Türkiye ekonomisinde ihracat ve ithalat. Ve ihracatta küresel ihracat rakamında, pastada %1'lik rakama ulaşması da güzel. Ama %1 Türkiye için çok küçük.
Çok düşük.
Yani
dünyadan aldığı pay.
Tabii.
İlk defa %1'e ulaştı.
İlk defa diyoruz, güzel, ama işte %1 ise çok küçük değil mi? Şimdi G20 ülkelerinden bir tanesisiniz, büyük bir ekonomi. Evet, bir sürü sorunuz olabilir. Dünyanın da bir sürü sorunu var ama ihracat alanında aslında bizim gideceğimiz çok yer var. Ve ekonomi yönetimi ihracatçıyı bariz, işte pozitif bir ayrımla diyeyim, destekler politikalarla ilerliyor yaklaşık 3 yıldır. Para politikasının şekillenmesi bile artık bu noktada cari dengeye odaklanmış gibi gözüküyor. İşte o yüzden hani biz 2018'de şunu diyorduk. Bu ülkede 1 dolarlık ihracat bile çok değerlidir. Bu değer fark edildi. İş dünyası da bu fırsatı gördü. Bu alana daldı. Ben artık çok rekor demekten yana değilim. Çünkü bu rekorlar devam edecek. Daha yüksek rakamları göreceğiz. İhracatla büyüyüp tükettiğinden daha fazlasını üretmeye odaklanmış. Bu ihracatı da olabildiği kadar yerli kaynaklarla, olabildiği kadar az ithalatla yapmaya odaklanmış bir bakış açısı var. Zor dönemde ortaya konmuş bir bakış açısı bu. Ama yine bu zor dönemde bu bakış açısının meyvelerini toplamaya başlamışız. Bu çok sevindiricidir.
Peki şimdi Türkiye'nin ihracat, yani üretim anlamında bir sıkıntısı yok. Üretim yapabiliyor ve zor şartlarda da yapabiliyor.
Ama tabii ki ara mal, ham madde ihracatı,
ithalatında
biz de sıkıntı yaşamaya başlıyoruz.
Evet. Bir de bunun dışında sonuçta sizin sattığınız ülkelerde durumlar nasıl? Türkiye tabii ama şöyle ki bir şey. Pandemi döneminde sıkıntı yok muydu? Bütün ülkeler kapılarını kapatmışken, işte ticaret yapılması zorken ihracat rekorları kırabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz.
Evet.
Bir başarı.
Evet.
Ama şimdi bakıyoruz, bizim sattığımız ana pazarlarımızdan Avrupa'da ekonomik tablo nasıl? Yani büyüme yolunda gidiyor mu? İştah devam ediyor mu?
Ya orada böyle çok büyük bir sorun yok. Dünya çok güllük gülistanlıklı da biz ihracatta rekor diye geldik bugüne. Böyle bir durum yok. Dünya çok büyük bir sıkıntı içindeydi. Biraz hafifledi ama yine devam ediyor. Ama üretim üssü olma konusunda Türkiye bir fırsat gördü. Yani işte uzak doğudan bir malı almak ya da o malı oradan temin etmek, onu orada üretmek. Anlaşıldı ki salgın döneminde başımızda böyle bir risk var. Yarın bir gün başka bir problemle aynı riskte baş başa kalabiliriz. O zaman o ürüne, o mala ihtiyacı olanlar alternatif aradılar. Nerede var? Ben varım dedi Türkiye. Biz de var dedi. Biz de var, evet, dedikleri için o koşullar Avrupa'da çok iyi olmasa da bizdeki ihracatın artışına büyük katkı sağladı. Tabii ki pazarın alım gücü çok önemlidir. Ama şunun farkındayız. Geçen seneye göre daha iyi dünya. Bir tek enflasyon bizi sıkıştırır. Yani insanlar satın alma güçlerinde bir kayba uğrarlarsa, daha böyle kontrollü, daha nasıl diyeyim, harcamamaya yönelik adımlar atmaya başlarlarsa bu büyümeleri vurur. Bize de etkisini gösterir elbette.
Ama tabii burada belki yeni pazarlar, yeni pazarların bulunması.
Örnek Amerika. İki sene önce ilk beş içerisinde görmüyorduk değil mi Amerika'yı? İhracat yapılan ilk beş ülke içerisinde.
Aynen.
Artık görüyoruz.
Artık ilk.
Amerika yıllardır orada.
İlk üç ülke arasına giren bir yerden bahsediyoruz.
O pazar yıllardır pazar olarak duruyor. Bugün ulaşmaya başlamışız.
Yani ulaşılacak daha çok alan var.
Daha çok var.
Yani sadece Avrupa'da hani böyle bir hani sıkıntı olursa, olduğu dönemler oldu. Olmadı mı Avrupa?
Olmaz mı? Bize yakın olmasının, tabii bize yakın olmasının lojistik avantajın vesaire mutlaka avantajını her zaman kullanırız da, işte ekonomide ya da herhangi bir konuda sırtınızı tek bir noktaya dayamak Eğer o nokta zayıflarsa sizin de tökezlemenize sebep oluyor. O yüzden alternatiflerini getirmeniz lazım. Afrika ise Afrika. Orta Doğu ise Orta Doğu, Asya, Amerika neresi varsa. Açın açabildiğiniz kadar pazarınızı, arttırabildiğiniz kadar payınızı arttırın. Burada tabii ihracatçının ya da doğrusu üreticinin gördüğü fırsat. Madem içeride bazı koşullarla talepte bir miktar daralma var, dışarıda bir pazar var. Bunun farkına vardılar. Biz şunu görmedik mi 2018'de? İlk defa ihracatçı şirket sayısı, ithalatçı şirket sayısını geçti. Çünkü ihracatçı para kazanıyor. İhracatçı mutlu. Döviz geliri var. Hı hı. O yüzden herkes için cazip bir dönem diyelim.
Peki, bu arada otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler geldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından. Onu da aktarayım. Biraz evvel arkadaşlar bir sıcak gelişme olarak geçti. Şimdi Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,1. Otomobil pazarı %47, sadece otomobil pazarı. Hafif ticari araç pazarı %11,7 oranında azaldı. Ama baktığımızda Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplam pazar %4,5 oranında artış göstermiş. Tabii şimdi Ekim ayındaki %40 azalmayı ya da 46 otomobilde %47 diyelim. Hafif ticarede de %11,7'lik azalmayı talep koşulları değil de arzda yaşanan sıkıntı nedeniyle görüyoruz.
Üretim sorunlu. Evet. Üretim sorunlu olmasaydı acaba talep ne kadar canlı kalabilirdi? Kalırdı.
Kalırdı. Bunun üzerinde olurdu.
Mutlaka olurdu. Ama fiyat artışlarında herkes farkında.
Yok, fiyat artışları olarak evet.
Başka
ama
bir şey.
O başka bir şey ama, evet, ama talep üretim, olarak artı da olurdu.
Evet. Şimdi üretimde kısıtlamalar varken
araç çok.
Fabrikalar üretimi ara veriyorken işte zorunlu izinleri falan konuşmuşken yaz aylarında. Hı-hı. Herkes 2022 satış, herkes derken otomobil üreticileri küresel ölçekte 2022 satış beklentilerini de aşağı çektiler. Ve az buz değil o rakamlar.
Fabrikalar çalışmıyor dünyada.
Tabii o fiyat artışlarının bir sebebi de bu. Yani üretim olmayınca kalan malın fiyatı artıyor.
Evet.
Ya da ikinci elin fiyatı artıyor.
İkinci elin fiyatı
böyle
artıyor.
Birbirini besleyen bir zincir var.
Yani Türkiye özelinde düşünürsek mesela ÖTV matrağındaki o düzenleme sonrası ciddi bir talep olacaktı. O talep bile karşılanamadı. Çünkü araç bulamadı araba almak, otomobil almak isteyenler galerilerde. Ve hala yok.
Evet.
Çok tek tük geliyor. İşte bir galeriye işte atıyorum 3 tane, 5 tane, 10 tane geliyor. O da zaten işte etrafına gidiyor. Yani eşe dosta gidiyor. Daha galeriye inmeden araba zaten satılmış oluyor. Ve şu anda şeye de bakmıyorlar. Hani rengine,
ne işte, bulursak.
Aksesuarına hiçbir şeye bakmıyorlar. Ne bulunsa o alınıyor şu anda. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Çok ilginç bir dönem.
İlginç rakamlar da var. Onlardan da hiç, normalde çok olur. Fırsat olmuyor da. Benzin ve otomobil satışlarının otomobil pazar içindeki payı %65'miş. Hı hı. Dizel %20, hibrit %8.6, otogaz %4.8. 1987 adette elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş. Tabii fiyatlardaki, yani benzin, mazot fiyatlarındaki, dizel fiyatlarındaki fark da artık tercihleri değiştiriyor galiba.
Dizel otomobil artık yavaş yavaş hani
küresel üretimden de kalkıyor.
Küresel üretimden kalkıyor. Türkiye'ye de eskisi kadar dizel otomobil gelmiyor. Var, dizel var ama daha az sayıda. Eskiden her modelin bir hem benzinli hem dizeli oluyordu. Şimdi sadece benzinli geliyor mesela. Dizel gelmiyor bazı modellerde, hiç gelmiyor.
Benzinli veya elektrikli geliyor.
Benzinli, elektrikli, hibrit olarak geliyor. Dolayısıyla dizelin payı o yüzden azalıyor. Benzinin artıyor. Hibritte 8,6'lık iyi bir payı var hibritinde bu arada.
Fena değil.
Ciddi bir payı var. Artıyor, yani hızlı artıyor. Elektrikli de yaklaşık 2000 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş. Bu arada elektrikli otomobil konusunda da çok ciddi bir talep söz konusu son dönemde. O da gözle çarpıyor. Çok görüyorum etrafta. Çok ciddi bir talep var. Arayış var elektrikli otomobillerin. Onu da bulmak zor. O da yok. Her tarafta sıkıntı var. Çip konusu sıkıntı tabii ki. Peki, devam edelim. Bu otomotiv satışlarından sonra gün boyu zaten konuşacağız. Gazetelerle devam edelim. yolcu sayısı 2019'u geçecek. İhracattan bahsettik. İhracatta rekor var. Aylık bazda, yıllıkta, 12 aylıkta, 10 aylıkta. Bir diğer döviz kalemi de ve döviz kazandırıcı yerde turizm. Hı hı. Şimdi seneye 2019'u geçecek demiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Özellikle yolcu sayısının. Turizmde tabii çok ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Bunu görüyoruz. Ve bu havalimanı yatırımlarından bahsetmiş. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en başarılı kamu özel işbirliği projelerinden olduğunu, ekonomik değeri bulunmayan bir alanın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk yatırımla havalimanı haline getirildiğini belirtmiş ve devletin 25 yıllık işletme süresince 22 milyar euro kira alacağını anlatmış. Şu anda yolcu yoğunluğu açısından Avrupa'da birinci. Verdiğimiz garantiler o kadar düşük ki 2019'da ilk yılında bile garantiyi karşıladığı için 22 milyar euronun üzerinde devlete fazladan 22 milyon euro gelir getirdi diye de konuşmuş.
Turizm gelirlerinde 2019'u yakalayacağı söyleminin altında tabii ki rakamlar var. Kabaca diyeyim, 2020'ye göre bu alandaki gelirlerde %85'lik, %86'lık bir artış yaşanmış. Kaybettiğimizi almaya çok yaklaşmışız diyelim. Hı hı. Ama 2019 rakamlarına da eğer yine işler yolunda giderse, yani böyle kapanmalar vesaire söz konusu olmazsa, Türkiye çok daha cazip olacak. İşte kur sebebiyle olacak, zaten bilinen sebeplerle talebin canlı kalması beklentisi muhakkak olacak. O yüzden önümüzdeki yaz hizmet gelirlerinden çok daha yüksek gelir bekleyen bir Türkiye ekonomisinden bahsederiz. Çok büyük bir yol kazası olmazsa diyelim.
Yine biraz evvel bahsetmiştik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları vardı. Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum vardı. Bu başlıklardan bir tanesi de Hürriyet'in ekonomi sayfasında yer alıyor. Bu kış arz sorunu olmayacak. Doğalgazda arz güvenliği adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını, kapasitelerini arttırdıklarını, doğalgaz ve LNG giriş noktalarıyla tek kaynağa bağımlılık oranlarını düşürdüklerini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu kış herhangi bir arz sorunu yaşanmasını beklemiyoruz dedi. Biraz evvel bahsetmiştik. Dünya iklim krizi için masada son şans zirvesi. Birleşik Krallık Başkanı Boris Johnson gece yarısına bir dakika kaldı. Harekete geçmemiz gerekiyor sözleriyle durumu özetlemiş. Artık kaybedecek fazla bir zaman kalmadı bu anlamda. Bunu her alanda görüyoruz artık.
Evet. Nihayet bir şeyler yapılmaya başlanıyor.
Harekete geçilir. Yani hızlı harekete geçilir umarız. Yani ne demişler? 100'den fazla lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etmiş. 12 milyar euro, 12 milyar dolar kamu, 7.2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı taahhüt etmişler. Böyle bir taahhütleri var. Ama hızlı harekete geçilmesi lazım. Yoksa sıkıntılar büyüyecek. Evet. Aslında piyasalar tarafına geçmeden önce şu gazete haberlerini bitirelim hemen. Tarımda hızlı toplulaştırma. Türkiye'de çiftçiler Avrupa ile kıyaslandığında çok daha parçalı arazilerde üretim yapıyor. Bu nedenle maliyetleri katlanıyor. Bu sorunu gidermek için başlatılan arazi toplulaştırma çalışmaları son dönemde hızlandı deniyor. Bu çok önemli bir çalışma. Bu çalışma sayesinde maliyetlerin azalması ve daha fazla üretim, daha verimli üretimin sağlanması amaçlanıyor. Dünya Gazetesi'nin haberi, Asya'da imalatın çarkları darboğazlara rağmen hızlı. Ekim ayında dünya genelinde artan enerji fiyatları ve devam eden tedarik ve ham madde darboğazlarına rağmen Asya imalat sektörü güçlü taleple büyüme kaydediyor, ancak üreticilerin işi daha da zorlaştı deniyor. Yine Dünya Gazetesi'nden, Karabağ Türk şirketleriyle yeni baştan inşa edilecek 50 startup yatırımcılarla buluştuğu haberini görüyoruz. Dün akşamdan gelen, henüz çok fazla üzerinde duramadığımız bir konu ve görüntü vardı. TOG'la ilgili arkadaşlar hazırlayabilirse, Türkiye'nin yerli otomobili TOG İstanbul park pistine çıktı. Sürüş görüntüsü ilk kez yayınlandı. O görüntüleri verebilirsek eğer, şimdi Türkiye'nin otomobili işte İstanbul Park Pisti'ne çıkmış ve 0'la 100 kilometre 4.8 saniye. Biraz evvel otomobil satışlarını elektrikli otomobillerden bahsettik. 2000'e yakın elektrikli otomobil satılmış. Türkiye'nin otomobili, yerli otomobil TOK da elektrikli otomobil olacak, yeni nesil. TOK'tan Türkiye'nin otomobiline ilişkin elektronik ve mekanik sistem onayıyla fonksiyonel prototip üretim süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik, performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik ifadeleriyle bir video paylaştı. İşte o video, paylaşılan video ekranlara geliyor. Video kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Mühendislerin aracı sıfırdan başlayarak, tam ekran verebiliriz görüntüleri, bir görelim. Sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park Pisti'nde test edildiği işte görülüyor. Otomobil 0-100 kilometre saniye hızlanmasına 4.8 saniye de gerçekleştirmiş. 4.8 saniye 0'dan 100'e. Bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam 4 yolcu varken elde edildiği bildirildi. Tabii bu da önemli. İşte o testlerde araçta sürücüyle birlikte toplam 4 yolcu var. Ve 4 yolcuyla birlikte ve işte aracın sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirilme süreci de ekranlara yansıyor. O video paylaşıldı ve İstanbul Park Pisti'ne çıktı. Pistte bir sıfırdan 100 kilometre testi yapıldı ve sıfırdan 100 kilometreye hızlanması 4.8 saniye. Önemli. Yani pistte görmek, yolda görmek, giderken görmek değil mi?
Güzel tabii. 4.8 saniye de iyiymiş. Sen daha iyi biliyorsun bu işleri ama.
Yani iyiymiş. 4.8 saniye de iyiymiş sıfırdan 100'e. Fena değil. Bir de elektrikli otomobilde. Tabii elektrikli otomobil çok hani kullanma deneyimimiz olmadığı için. Ama konforlu tabii, o önemli. Peki. 2022 sonunda artık fabrikadan çıkması bekleniyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un. Heyecanla bekliyoruz. 2023'te yollarda görülmesi bekleniyor. Göreceğiz. Peki devam edelim. Piyasalar tarafına bakalım. Nasıl bir güne başlıyoruz piyasalar tarafında? Hem ABD hem de Asya tarafında. ABD vadeleri getirdi arkadaşlar.
%0.1 civarı küçük eksiler var. Dün akşam kapanışlar artıydı. Dow'da %0.1'lik, Nasdaq'ta %0.6'lık, Dow'da %0.2'lik, özür dilerim. S&P'de %0.1'lik küçük artılar diyelim. Hı hı. Şimdi dün PMI rakamları geldi ABD'den. Ekim ayı rakamları.
Beklentinin üzerinde.
İmalat PMI rakamları fena değil yani. Şu dönemde beklentinin üzerinde gelmiş gibi gözüküyor. Ama tabii haftanın olayı şeydir yani. Fed ne diyecek işte, Powell ne diyecek, yeni bir şey söyleyecekler mi? Yeni bir şey söylenecek fiyatlamasını görmüyoruz bugün hiçbir yatırım aracında. Yeni bir şey duyma beklentisi yok. O yüzden borsalardaki rakamlar da yüksek seviyelerde, rekor seviyelerde veya oraya çok yakın olmaya devam ediyor. Avrupa'da da aynı durum var. Hı hı. Avrupa borsaları da dün artıydı.
Güçlü bilançolar var orada da.
Her yerde yani üretenin para kazandığı bir dönem oldu diyelim dünya için. Onun da etkisini işte mikrobazda, bilançolarda, şirket bilançolarında görüyoruz. %0.7 ile %0.1 arası işte diyelim, gördüğünüz gibi artılar var. Bizde de dün %1'e yakın bir artı gördük.
Yükseliş devam etti.
%0.9'luk bir yükseliş vardı. Kaçtan kapanmış? 1536. Gidiyor işte yukarıya yavaş yavaş 1600 seviyesine doğru, öyle gözüküyor. Gelen bilançoların etkisini muhakkak hissediyor yatırımcılar, görüyor, sürprizler var. Dışarıda hava iyi, içeride bilançolar iyi. Bu dönemde de işte endeksin yükselmesi gayet makul, gayet normal. Şimdi ABD'den bazı önemli şirketlerin bilançoları gelecek. İşte Tesla gibi vesaire. Eğer orada beklentiler karşılandı ve buraya kadardımış denirse ve bir satış görürsek bir duraklama olabilir. Ama kırılma herhalde şu an için kimsenin beklediği bir şey değil. Hani yılın son çeyreğinde ABD borsalarında %5 ile %15, %20 arasında düşüş beklentimiz var diyen denen yazılan raporları okumuştuk ya.
Evet.
Bu aralar o biraz kesildi gibi. Duymuyoruz. Ama yılın son çeyreğindeyiz artık. Bu düşüşü ne tetikleyebilir? Fed'den beklenmedik bir adım, beklenmedik bir mesaj. Bu olabilir. Yoksa kendi haline bıraksanız piyasadan öyle düşme niyeti yok. Öyle gözüküyor.
Peki yıl sonuna yaklaşılması, artık Kasım ayının içine girdik.
Yıl sonu rallisi.
Yıl sonu rallisi mi olur yoksa hani bekle gör, kenara çekilelim, karımızı realize edip bekleyelim tarzında bir şey mi olur, davranış mı olur?
Mutlaka bu bilançolardan da olabildiği kadar maksimum faydayı sağlamak ister. Fon yöneticisi, yatırımcısı vesaire. Ama arkasına ne ekleyeceğiz? Yani arkasına yüksek enflasyonu mu ekleyeceğiz? Ya da yavaşlayan ekonomiyi mi ekleyeceğiz? Ya da değişen merkez bankalarını mı ekleyeceğiz? O yüzden böyle çok şey gözükmüyor aslına bakarsan. Çok coşkulu olmayı gerektirecek bir dönem gözükmüyor ufukta.
Kaçacak bir şey de gerekiyor.
Ama nereye kaçacaksın işte
kaçacak
yani?
Kaçacak yerde.
Nereye kaçayım?
Nereye
yani?
Kaçacak?
Oradaki pozisyonunu boz. Bozan pişman oluyor. Çünkü düşüyor %3, %5. Sonra bir bakıyorsunuz 2 hafta sonra başladığı yere geri dönmüş. Küçük ara trade'ler yapılabiliyor ama herkes yapamaz. O ayrı bir şey. Trend hala yukarıda. Trend hala yükseliş yönünde. O yüzden şu an için borsalarda yeni bir durum yok. Ta ki Fed bize beklemediğimiz bir şeyi söyleyene kadar.
Öyle bir şey söylemesi de tabii yani söyler mi söylemez mi bilmiyor ama şu anda zaten hani ciddi anlamda bir hani enflasyonist baskının hani stresin olduğu bir ortamda bozar mı moralleri veya oyunu değiştirir mi?
Oyunu hızlı bir şekilde değiştiremez. Çünkü bu sefer kendini inkar olur. Siz aylarca enflasyon geçici geçici dediniz. Şimdi
panik
o kadar
halinde bir hareket yapsanız.
Şimdi o kadar da geçici değil diyorsunuz. Hemen arkasından çok sert bir adım atarsanız ne yapıyorsunuz derler. Öyle bir adım atmaz. Korkaktır. Öyle söyleyeyim. Büyük merkez bankaları piyasaların bozulması konusunda. Hassasiyet var. Çünkü orada bir kırılma yaşanırsa bu işte dışarıda gelişmiş ülkelerde özür dilerim. Hayatın her alanına sirayet ediyor. Evet. O riski almazlar.
Dün Borsa İstanbul'da baktığımızda bankacılık sektörü yine hareketliydi. %2,26'lık bir yükseliş vardı.
7 günde bankacılık endeksindeki yükseliş %8 oldu. Yani bir haftada %8'lik bir yükseliş var.
Yılbaşından bu yana?
%11'lik kayıp var.
Ama nereden geldik?
Tabii %20'lerin üzerindeydi o kayıplar.
%20'lerin. Yani
%22'leri hatırlıyorum en son konuştuğumuz dönem.
Tabii.
Onun bir kısmını geri almış.
%25'ler civarında bir kayıp vardı yılbaşından bu yana.
Evet.
Onu şu toparladı. Anda %11 mi kayıp?
%11,6.
Şey yapar mı? Yıl sonuna kadar kapanması beklenebilir mi bu fark?
Neden olmasın?
Sınai tarafta peki? Yıllık?
%18 artısı var.
Artısı var.
Şimdi geçen haftadan bu haftaya %8 yükselmişse bankacılık endeksi %10'luk bir eksik kalmış. Onu kapatmaz demek mümkün değil. Garanti vesaire bunlar seri yükseliyorlar. Özellikle son 3 gündür 4 gündür. S&P'de %5,8 olmuş. DAX %4 yükselmiş. İşte Paris CAC %5,7 yükselmiş. Japonya %2,4 yükselmiş. Şangay %1,2 düşmüş. Brezilya bakayım. Hani benzer yani. Brezilya bir borsası %6,5 düşmüş. Yani net bir fark var. Bu fark bu dönemin farkı. Ama biraz daha geriye gidersen dışarısı daha iyiyken biz bir duraklama dönemindeydik. O endeksin işte 1350-1450 aralığında kaldığı 3-4 aylık dönem. Bu dönemsel fark kapanıyor diyelim. Tek
evet.
O. Yani yoksa ekstra bir yeni fiyatlama değil yaşadığımız.
Evet, Zorlu GEO, Teknosa, ARD Yazılım, İndes, Zorlu Enerji, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralanıyor. Değişiyor liste. Yeşillerin ağırlıklı olduğu bir tablo var. Peki BIST yüzde en çok artanlara, en çok azalanlara bir bakalım. Oradan devam edeceğiz. Sonra sektörlere bir bakarız. Sektörel olarak nasıl? Ziraat GYO, Teknosa'da yazılım indeks zorlu enerji. BIST 100'de en çok artanlar, en çok azalanlar. Bilançolar da geliyor. Birazdan bilançoları da Çimsa, Biotrend, Global Holding, Eczacıbaşı İlaç, Emlak Konut, GYO. Sektörel olarak bakalım. Bir de bankacılık hisselerine bakalım. Yapı Kredi'nin bilançosu geldi. Önce bir bankacılık hisselerini genel olarak bir alalım. Dediğimiz gibi dün de yükseliş vardı. %2'nin üzerinde bankacılık hisselerinde, banka endeksinde yükseliş vardı. Bugün de artılar yine devam ediyor. Yapı Kredi'de de %1,07'lik artış var.
Çünkü piyasa beklentilerinin üzerinde bir kar rakamı geldi.
Yapı Kredi Bankası hissesini evet. Alalım.
3. çeyrek 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre net dönem karında %45'lik bir artış var. 3 milyar 247 milyon TL. Bu rakamı piyasa 2 milyar 871 milyon TL olarak bekliyormuş ki işte beklentilerin üzerinde gelen rakamında hisseye ufak bir etkisi diyelim şu anda.
Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, zorlu pandemi koşullarına rağmen yılın ilk 9 ayında ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkıyı 465 milyar liraya çıkardık dedi. Yine bu dönemde kredilerdeki pazar payımızı özel bankalar arasında %16,7'ye taşıdık dedi. 9 ayda 6,9 milyar liralık net kar var. 3. çeyrekte de konsolide net kar 3,25 milyar TL oldu. Bir önceki yıl aynı dönem 1,85 milyar TL kar vardı. Artış var. Kısa bir araya gidelim. Devam edeceğiz.
Geceleri uyku kaliteniz düştükçe olumsuz etkilerini vücudunuzda hissedersiniz. Uykuya yardımcı inovasyon serisi yataklar Bellona'da. Güne yenilenmiş olarak uyanmak için Bellona V-Sleep. Bir zindelik, bir rahatlık.
Paranın rotasına devam ediyoruz. Bilançolar geldi dedik. Yapı Kredi'nin bilançosunu aktardık. Hissesine baktık. Devam edelim. Koza Altın. Yapı Kredi hisseleri %1,43 artıda. Son dönemde şurada tekrar hani o neredeyse işte Mart sonundan Kasım başına kadar yani Ekim ortasına kadar yatay seyreden bir endeks vardı.
Bilançonun etkisi.
Hisse. Hissedeki değişim vardı. Yani çok yataydı. O düşüş sonrası.
Şu 4 aylık yataylıktan bir çıkış çabası görüyoruz aslına bakarsan her yerde. Hı hı. Bakalım devamı gelir mi?
Peki Koza Altın?
Koza Altın 3. çeyrek 2021 net dönem karında geçen yıla göre %10,5'lik bir azalış var. 522 milyon TL'lik bir rakama ulaşılmış. Bu piyasa beklentilerinin bir miktar altında.
Önceki yıl aynı dönemde 583,2 milyon TL.
Bu tahminlerin altında gelmesinin sebebi satış gelirlerinin beklentilerin altında kalması olarak işaret ediliyor. 9 aylık döneme bakıyoruz. Ocak-Eylül döneminde net dönem karı 1 milyar 867 milyon TL. Geçen yıla göre %29'luk bir artış var.
Hı hı. Bir artış söz konusu.
Koza'da fiyat
%1 eksi de. Peki devam edelim. Çimsa'nın 9 aylık konsolide net kârı 629.8 milyon TL. Bir önceki yılın 9 aylık 2020 için 9 aylıktan bahsediyorum. 138.7 milyon TL'ymiş. 138.7 milyon TL'den 629.8 milyon TL'ye çıkmış Çimsa'nın net kârı.
3. çeyrek bilançosunda net kârda %49,4'lük bir azalış var. Bunun etkisini hissediyor şirket hisseleri şu anda.
%4,5 kayıpta.
%4,5'lık kaybı var. 49,4 milyon TL'lik bir rakam gerçekleşmiş. O da piyasa beklentilerinin hali altında kalmış şu an.
Evet. Teknosa'ya bakalım. Teknosa'nın 9 aylık net kârı. Teknosa'nın net 9 aylık konsolide olmayan net karı 26.6 milyon TL. Geçen yılın 9 aylığı 15.8 milyon TL'ydi. Üzerinde gelmiş. Karını arttırmış 9 aylıkta. 9 aylık olarak baktığımızda.
3. çeyrekleri de ben söyleyeyim. 3. çeyrek kıyaslamasında net dönem karında %52.9'luk bir artış var. Hı hı. Onun da fiyat etkisini şu anda görüyoruz.
Evet.
%4.5'luk bir artış var hisse fiyatında.
Bu arada Sasa hissesini alalım. Sasa'dan bir son dakika var. Sasa Polyester. Dün bilançosunu almıştık Sasa Polyester'in. Kamu aydınlatma platformuna yaptığı açıklama. Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 150 milyon dolar olan yıllık 350 bin ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2004 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 500 milyon dolar olacaktır deniyor. 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor ve bu yatırım yıllık katkısı ciroya yaklaşık 500 milyon dolar olacak. 150 milyon dolarlık yatırım bedeli tahmini var.
Yatırıma devam ediyor şirket. Dünkü bilanço güzeldi ama işte yatırımların devamı da bir ihtiyaç aslına bakarsan. Buraya da bir pay ayrılmış. Hisse fiyatının etkisinde de %1'e yakın bir artı var.
Evet, %1'e yakın bir artış var. Sasa Polyester'de 150 milyon dolarlık bir yatırım kararı, yıllık 350 bin ton kapasiteli bir yatırımdan bahsediyoruz. 2024 yılının ikinci yarısında da devreye alınacak ve ciroya katkısının yıllık 500 milyon dolar olması bekleniyor. Bu son dakikayı da sizlerle paylaşmış olduk. Nerede kalmıştık? Teknosa'ya bakıyorduk galiba.
Evet, Teknosa. Üçüncü çeyrek net dönem karında ne dedik? %52.9'luk bir azalış mı? Azalış var, evet.
Evet.
Azalış söz konusu.
9 aylıkta da artış var.
9 aylıkta da artış.
Net karda 15.8 milyon TL'den 26.6 milyon TL'ye. Carrefour'a bakalım. Carrefour'a.
9.
Evet. Net zararda artış var.
Evet. 3 ay 3. çeyrek için 103.7 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Geçen yılın aynı döneminde 46 milyon TL zarar varmış.
Evet.
Ciddi bir zararda büyüme söz konusu.
Carrefour hisselerinde de %0,2'lik bir kayıp var. Birisa. Net kar 9 aylıkta 312.6 milyondan 670 milyon liraya çıkmış. 9 aylık.
Piyasa beklentilerinden bir tık aşağıda 3. çeyrek net dönem karı gelmiş. Hı hı. Ama fena bir performans değil yine. Satışı maliyetlerinde artış var. %42'ye yakın bir artış var. Brüt karı da %12.7 oranında arttırabilmiş şirket.
Evet. Devam edelim. İş yatırım menkul. Net karda artış var. 9 aylıkta 603 milyon TL'den 882 milyon TL'ye çıkıyor. Açılış itibariyle yatay bir açılış görüyoruz. Bunun dışında Batı Söke Çimento zarar 9 aylık dönemde 352.7 milyonluk zarar. Yine zarar 201.7 milyon. Zarar bir miktar azalmış bugün itibariyle. Jantsa net kar 199 aylık dönemde 190.2 milyon TL. %1'lik bir kayıp var. Polisan Holding'in net karında artış var. 9 aylık dönemde 47.289 milyon TL'den 124.8 milyon TL'ye çıkmış. 9 aylık dönemde Polisan Holding karını arttırmış.
Eczacı ilaç.
Eczacı ilaça bakalım.
3. çeyrek 2021'de net dönem kar 50,6 milyon TL. Hı-hı. Geçen yıl aynı dönemde 141 milyon TL kar açıklamış şirket. Satış gelirlerinde bir önceki çeyreğe göre, yani bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19.8'lik bir artış var. 9 aylık rakamda ise 326.8 milyon TL'lik bir net dönem karı açıklanmış. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 328.9 milyon TL'ymiş.
Evet. %1,48'lik kayıp var Eczacıbaşı ilaçta. Boş fren, o da 9 aylık dönemde karını 18 milyon TL'den 31,5 milyon TL'ye çıkartmış. %0,16'lık kayıp var.
İpek Enerji var.
İpek Enerji.
3. çeyrek 2021'de 103.5 milyon TL bir kar rakamı var. Geçen yılın altında. Geçen yılın 3. çeyreğinde 114.7 milyon TL'lik bir rakam açıklanmış.
Evet.
Ama 9 aylık dönemde 2 yılın aynı dönemi kıyaslandığında net karda %61 oranında bir artış söz konusu.
Bir de Türk İlaç'a bakalım. Türk İlaç net karda 9 aylık dönemde 33 milyon liradan 64.2 milyon TL'ye çıkartmış.
%94.8'lik bir artış var. Üçüncü çeyrek için söyleyelim. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı 8.2 milyon TL'ymiş. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 29.4 milyon TL bir kar rakamı var. Yani geçen yıla kıyasla azalma söz konusu üçüncü çeyrek için.
Peki. Bilançolar geliyor. Bilançolar fiyatlamaları da dediğin gibi görüyoruz. Ama şu ortaya çıkıyor. Yani ikinci çeyrekteki gibi değil mi? Hani böyle çok karlılık yine yüksek ama ikinci çeyrek kadar da hareketli değil.
Çünkü ikinci çeyreği
baz etkisi mi?
Bir önceki yılın ikinci çeyreğiyle kıyasladığınız zaman ciddi sıçramaları görüyorsunuz.
Normalleşmeye zaten, doğru tabii, gidiyoruz. Tabii.
Önemli olan üçüncü çeyrekte de bu gidişin, yani bu karlılığın çok ciddi momentum kaybetmeden devam etmesi. Önemli olan bu zaten.
Evet.
Yoksa bir devasa bir sıçramayı daha bekleyen yok.
Tabii.
Karlılık devam ediyor mu? Evet.
Evet. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığınızda, bir öncekinin aynı döneminde gerçekten çok ciddi sıkıntıların olduğu, durma noktasında olan bir şey vardı. Baz etkisi dediğimiz etki. Evet. BIST 100 yükselişini sürdürüyor. Önemli seviyeler aşıldı. Yorulma emaresi var mı?
Şu an için yok. Bir süre daha bilançolar, işte belki işte FED'den ne çıkar, küresel gidişat vesaire, hepsini böyle bir araya gelince şu an için vazgeçmek için çok güçlü sebepler görmüyor yatırımcılar. Olsaydı evet, zaten 1485 civarından bir satış gelirdi. Gelmeyince, alıcılar baskın gelince artık daha da yön netleşmeye başladı. Alıcıların gücü daha fazla.
Bankacılık endeksinde bugün de yine yükseliş vardı. Bankacılık endeksindeki toparlanmadan bahsediyorsun. Yine %1'lik bugün yükseliş var. Hı hı. Bu yabancının da geldiği anlamını taşır mı?
Olabilir. Göreceğiz rakamlardan. Ama neticede biliyoruz ki paylar öyle çok yüksek değil.
Hı hı.
Yani bence burada yerliler tekrar bir kez daha, yani büyük yatırımcılar ya da işte kurumsal yatırımcılar devreye girmiş olabilirler. Onu da önümüzdeki hafta görürüz.
Önümüzdeki hafta rakamları göreceğiz.
Evet.
Peki bir de altın fiyatlarına bakalım.
1796 dolar.
1800 doların altında gezinmeyi sürdürüyor. Üzerinde evet, de kalamıyor.
Kalamıyor. Yani kalabilecek bir şey gözükmüyor o kadar.
Hı hı.
Bana göre giderek daha da fazla zayıflıyor. Aşamadığı sürece 1800 doların üzerine çık. Hatta 1860 diyelim de daha net olsun. O yüzden yeni bir durum yok ama Powell ve Fed mutlaka bir oynaklık getirir piyasaya. Dikkat evet, etmek lazım o saatlere.
Peki altın onsu 1796. Petrole de bakalım bir de. Petrol tarafında yine tansiyon yüksek. Yani devam ediyor. Öyle bir gevşeme gözükmüyor.
Şöyle bir düştü iki gün.
84 dolar ABD Brent. Brent'e de bakalım. Brent de 85 doların üzerinde.
Yeni bir şey yok burada. Tekrar iki gün düşüp de şuraya neymiş rakam? 81 dolara doğru yaklaştıktan sonra tekrar geldi. 4 dolar daha yukarıda oradan.
Peki. Teşekkür ederiz. Erdoğan Turan. Evet. Hoşçakalın. Podcast dinle.